Çınar Altı.
TGRT FM'in sevgili ve de değerli dinleyicileri, işte yine bir Çınar Altı programı ve işte yine karşınızdayız. Yaklaşık bir saat sürecek canlı bir beraberliğimiz var ve bu beraberliğimize başlamadan önce hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Köprü dedim insanın aklına neler gelir? Köprü belki çok basit bir şey ama manası çok derin. Yolları birbirine kavuşturur, ayrılıkları sona erdirir, sevenleri buluşturur, hasretleri ortadan kaldırır. Hep öyle bir his uyanıyor köprü deyince, köprü görünce. Hakikaten hoş bir manası var. Hoş bir vazife ifa ediyor köprüler. Köprü var, köprü var. Denizleri bağlayan, dereleri bağlayan, nehirlerin üzerinden geçen efendim uçurumları birbirine bağlayan köprüler var. Deli Dumrul'un da köprüsü var. Malum Deli Dumrul köprü yaptırmış. Geçenden 5 para alırmış. Ya geçmeyenden ondan da 10 para alırmış. Yani geçmek zorundasınız. Şimdi de böyle paralı köprüler var. Fakat parasız köprüler çok şükür ki çoğunlukta. Eskiler anlatırdı, bu Galata Köprüsü açıldığı zaman gözlerine o kadar geniş görünmüş ki inanın enine mi yoksa boyuna mı yürüyeceğini kimse bilememiş. Halbuki bu yeni köprünün iki yanındaki 5,5 metrelik kaldırımlarını saymazsanız arabalar için bırakılmış olan yolun genişliği 14 metreydi. Yani tamamı 25 metre. Kim bilir böylesine geniş görüldüğüne göre... Kim bilir ondan önceki köprü, o ahşap olan Valide Köprüsü, Sultan Mecid'in yaptırdığı köprü kim bilir ne kadar dardı. Evet, bahsettiğimiz Galata Köprüsü. 1912'de Almanlara yaptırılan köprü. Hani 80 yıl hizmet verdikten sonra 1992 yılında esrarengiz bir şekilde yanan, şu iki yanında petek desenli parmaklıkları olan bildiğimiz Galata Köprüsü. İşte o. O zamanki adıyla Cisri Cedid. Yani Yeni Köprü veya Valide Köprüsü. Zaten o zamanlar İstanbul'da bugünkü gibi birkaç köprü birden yoktu. Köprü dendi mi akla hemen Galata Köprüsü gelirdi. Onun için başına Yeni Köprü, Valide Köprüsü, Galata Köprüsü diye eklemek sonradan çıktı. Boğaz'a bakan yanında idareyi mahsusayla şirketi Hayriye Vapurları'nın dumana boğduğu bir iskele var. İçeriye bakan yanında da Haliç Vapurları iskelesi var. Motorlar, manavlar sıralanıyor. Şu bizim emektar Galata Köprüsü'nün. Un kapanı ile azap kapı arasında da zaman zaman köprüler yer almış ama bu köprülerin hem araç trafiği çok seyrek olmuş hem de yaya olarak geçenler parmakla gösterilecek kadar azmış. Önce Gazi Köprüsü, sonra da Un Kapanı Köprüsü diye anılan köprü bile geceleri o kadar tenha, o kadar ıssız olurdu ki adamı doğrayıp aşağıya Haliç'in karanlık sularına atsalar duyan gören olmayacak derlerdi. İki yaka halkı için varsa yoksa hep Galata Köprüsü'ydü. Un Kapanı Köprüsü'ne Hayratiye Köprüsü veya Mahmudiye Köprüsü de derlerdi. Meşhur şair Orhan Veli Kanık, İstanbul Türküsü diye bir şiiri var ya, orada diyor ki İstanbul'un ortası sinema. Böyle diyor ama aslında İstanbul'un ortası Galata Köprüsü. Zaten kendisi de bu köprünün üzerinden böyle kayıkçıları, balıkçıları seyretmekten çok zevk alırmış. Kürek çekenleri, dubalardan efendim balık çıkaranları, midye çıkaranları, mavnalarda dümen tutanları, efendim uçan kuşları, pırıl pırıl balıkları, bacayı kırdığı gibi köprü altından geçiveren çatanaları hep bu köprüden izlemiş. Keza martı çığlıklarını, vapur düdüklerini yine hep oradan dinlemiş. Besbelli o da İstanbul'un kalbinin Galata Köprüsü'nde attığının farkındaydı. Yine eskiler anlatırdı. Şöyle yeni yetişen gençlerin ayda yılda bir Beyoğlu'na çıkması, Sur içi İstanbul'da hele gözünü açmışsa çok önemli bir hadiseydi. Sur içi muhafazakardı. Beyoğlu kozmopolitti. Beyoğlu'na giden neye gider? Eğlenmeye gider. Hakikaten Cumhuriyet'in ilk yılları, şöyle 20'li, 30'lu, 40'lı yıllar Beyoğlu'nun haydi haydi zamanlarıydı. Gençler için, o zamanki gençler için böyle Sur içinden Beyoğlu'na eğlenmeye gitmek bir şehirden bir başka şehre yola çıkmak kadar önemliydi. Beyoğlu'na çıktıkları zaman sanki kendilerini bir başka ülkeye gelmiş gibi, ülke değiştirmiş gibi zannederlerdi. Böyle köprüyü yaya geçip Galata Tüneli'ne bindikleri zaman hepsini böyle tatlı bir heyecan kaplardı. Dönemin moda adıyla Pera, o zaman da Işıklar Beldesi, eğlenceler diyarıydı. Tiyatrolar, kafe şantanlar, Avrupa tarzında efendim restoranlar ya da kalabalık caddeler, efendim batakhaneler, hepsi o günlerin perasında. Cadde-i Kebir denilen cadde sanki Paris'in Şanzelisesiydi. Her milletten insan kaynardı sokaklarında. Daha Eminönü'nden Galata Köprüsü'ne ayak bastıkları andan itibaren garip bir heyecan sarardı hepsinin benliğini. Hakikaten insan düşünüyor da Paris'e gitseler bu kadar heyecanlanmazlardı muhtemelen. Evet, işte o zamanın köprüsü, o zamanın Beyoğlu böyleydi. Şimdi İstanbul dedi mi Sur içi anlaşılırdı. İstanbullular karşı taraf dedi mi Galata yakasını kastederlerdi. Ve oraya Beyoğlu, Galata diyen de olurdu. Bizim şimdi Anadolu yakası dediğimiz yere ise onlar ya Anadolu yakası ya Üsküdar tarafı derlerdi. İşte İstanbul dendi mi yalnız Sur içi anlaşılıyor şimdiki gibi değil. Eyüp hepsi farklı. Çünkü İstanbul demek zaten Sur içi demek. Şimdi o zaman İstanbul tarafı genellikle Müslüman mahallelerinden oluşurdu. İnsanların da hayatı daha çok evinde geçerdi. Semtin çarşısında, mahallenin camii böyle üçgen. Sur içinde daracık sokaklar, gelişi güzel caddeler, içine kapanık İstanbul halkının sınırlı bir dünyası vardı. Geceleri evlerin dışı karanlık ve güvensiz gelirdi. Yazın toz duman, kışın çamur deryası gibi görülürdü. O yılların gereği mahalle halkı geceleri camiye ya da konuya, komşuya elde muşamba fener, köpeklere basmamak ya da çamura batmamak için bir taştan ötekine atlaya atlaya giderdi. Çünkü Cumhuriyet'in ilk yılları fakirlik var. İstanbul o zaman mamur değil. Hele yeni bir şehir inşa edilmiş Anadolu'nun ortasında. Bütün servet oraya akıyor. İstanbul, bu maziyi temsil eden şehir, biraz ihmal edilmiş. Evet, o zaman hemen herkes yaya. Çok ender olarak, o da çoluk çocuk şöyle uzak semtlerden birine gidilecekse atla tramvaya biniliyor. Banliyö treni daha 20 yıla yakın bir süredir çalışıyordu o zaman. Beykoz'a, Sarıyer'e, Kadıköy'e, adalara, hatta Yeşilköy tarafına gidecekler için ise köprüden kalkan yandan çaklı vapurlar vardı. Ama Haliç'in iki yakasını birbirine hep Galata Köprüsü bağlardı. Karşıdaki Beyoğlu tarafı ise İstanbul yakasına taban tabana zıttı. Burada batılılar yaşardı. Ana cadde hava kararmaya yüz tuttuğu zaman hava gazı lambalarıyla aydınlatılırdı. Bu yakada atlı tramvay seferleri daha düzenliydi. Vagonlar daha temiz, atları da daha semizdi. Cadde-i Kebir'in iki yanında, Paris'tekiler gibi sütunlu cepheleri heykellerle süslü, büyük binalar sıralanmıştı. Kulüpler, lokaller, oteller, türlü türlü eğlenceler, dansingler, hatta ilk sinematograf gösterilerinin yapıldığı birahaneler. Frenkler, lövantenler, ekalliyetler ve de alafrangalar havaya girmiş, alafranga monşerler. Frenkler malum Avrupalılar, lövantenler de eskiden beri burada yaşayan İtalyalı, Fransız adamlara denildi. Lövant, efendim Akdeniz demek malum, lövanten tatlı su frenkleri. Ekalliyet azınlıklar malum, o zaman ekalliyet denirdi. Bir de alafranga monşerler vardı. Onlar da Türk olup da böyle alafranga bir hayat yaşayan kimselere millet alafranga monşer derdi. İşte bu iki ayrı dünyanın ortası Galata Köprüsü'ydü. Dediğimiz gibi nasıl olmasın da koca şehrin kalbi köprüde atmasın. Yüzyıl başlarında İstanbul'da sur içinde hemen herkes entariyle dolaşırdı. Bırakın evi, kahvehaneyi, sokakta, çarşıda, pazarda bile hep entari giyilirdi. Entarin üzerine de eğer hava soğuksa, serinse bir uzun şam hırkası. Ama iş Beyoğlu'na geçmeye geldi mi ayağa pantolon geçer, sırta ceket giyilirdi. Hem de nerede biliyor musunuz? Galata Tüneli'nin tenha vagonunun loş bir köşesinde. Entari katlanır, küçük bir bohçaya konur ya da acele tarafından çabucak paket edilirdi. Dönüşte de yine tünelde üst baş değiştirilir, bu sefer ceket pantolon yeniden bohçaya yerleştirilirdi. Bundan da anlıyoruz ki o yıllarda gerçek anlamıyla Beyoğlu Karaköy'de değil, tünelin üst başında başlardı. 80 yıllık hayatında neler neler görmemiş şu emektar Galata Köprüsü. Devir, Sultan Reşat devri. Yeni köprü, 1912 yılının 14 Nisan günü millete hayırlı olması için dualar edilerek, kurbanlar kesilerek hizmete açılmış. 2 yıl sonra şehir elektriğe kavuşunca köprünün üzerine çift hat olarak raylar döşenmiş. Atlı tramvaylar yerlerini elektrikli tramvaylara bırakmış. Böylece şehrin karşılıklı iki yakasına elektrikli tramvay çalışmaya başlamış. Derken Birinci Dünya Savaşı patlak vermiş. Karanlık günler tüm İstanbul'a olduğu gibi Galata Köprüsü'nde üzerine çökmüş. 1915 yılının 25 Mayıs günü gizlice limana giren bir E-11 borda numaralı İngiliz denizaltısı bir torpil atmış ve köprüyü Haliç'in sularına gömmek varken her nedense tophane rıhtımında asker yüklü gemiyi gözünü kestirmiş. İsabet ki köprüyü havaya uçurmamış. Uçursaydı bu şehir iki yakasını o günlerin fakirliği, kargaşası, çaresizliği içinde kim bilir kaç ayda, kaç yılda bir daha bir araya getirebilirdi. Arkasından 4 yıl süren umutsuz işgal günleri peşinden 6 Ekim 1923 günü Şükrü Naili Paşa'nın kumandasındaki ordunun İstanbul'a girerek halkın sevgi gösterileri arasında ay yıldızlı bayraklarla süslenmiş köprüden geçişi, sonra Cumhuriyet'in ilanı. Evet, 1938 yılında da Atatürk'ün naaşı yine yerleştirildiği top arabasıyla Dolmabahçe'den Sarayburnu'na Galata Köprüsü'nün üzerinden geçirilmişti.
Dertlere karıyorum günleri saya saya, al beni kıyamam seni. Soldum, ak gül ibret oldum. Pembe gül idim soldum, ak gül ibret oldum. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni kıyamam seni. Karşı karşı dururken yüzüne hasret kaldım. Al beni kıyamam seni.
Sevgili dinleyiciler, Çınaraltı programımız devam ediyor. Köprüyü anlatırken şöyle köprüyle ilgili bir şarkı olsaydı iyiydi. Köprüden geçti gelin, saç bağı düştü gelin. Ama nedense bu denk geldi. Neyse siz onun niyetine dinlemiş olun. Evet, yakın zamana kadar Galata Köprüsü'nden geçiş parayla'ydı sevgili dinleyiciler. Kimse köprünün iki başını tutan tahsildarlara 40 para, yani bir kuruş vermeden köprüye adımını atamazlardı. Yayalar da bir kuruş. O zaman için liranın %1'i de olsa önemlice bir miktardı. Bugünkü paramızla ne kadar mı eder? Vallahi bilemem. Günümüzde 500 bin liraya geçildiğine göre efendim Boğaz Köprüsü'nden efendim vapurlarda diyelim ki efendim 150 bin lira. Artık siz bunu hesap edin. Yani bu Galata Köprüsü'nden efendim geçiş 100 bin lira mı olur, 200 bin lira mı olur? Bunu artık herkes hesap etsin, kim bilir ne kadar. Neyse, netice itibariyle bugün paralı olsaydı Galata Köprüsü'nden geçmek için de en azından bir o kadar para vermek icap ederdi. Bu köprü tahsildarları hep iri kıyım adamlardan seçilirdi. Bunların önlerinde boyunlarından kayışla asılı sarı madenden birer kumbara vardı. Bunlar hiç kimsenin gözünün yaşına bakmazdı. Bedavacıları para almadan köprüye bırakmazlardı. Üzerlerinde boyun kısmı kapalı, kül renginde cepsiz uzunca gömlekler olurdu. Boyun kısmının kapalı ve cepsiz olmasının hikmeti aldıkları parayı cebellezi edememeleri, yani ceplerine atmamaları için. Adamlar sizin benim, yani gelip geçenin verdikleri bir kuruşları hep bu kumbaralara atarlardı. Bozuğum yok bahanesiyle köprüden bedava geçmeye kalkışan uyanıklar olursa birden sertleşir, efendi bu kulübeler ne güne duruyor diyerek yanı başlarındaki para bozdurma kulübesini işaret ederlerdi. Yaklaş kulübeye, bozdur paranı, ver kuruşu, geç göğsünü gere gere müruriyecinin yani köprü tahsildarının önünden. Önceleri darphanede sarı bronzdan jetonlar bastırmışlar ama sonra nedense baş edemeyip vazgeçmişler jetonla metonla uğraşmaktan, kuruş toplamayı yeterli görmüşler. Derken o günlerde gazetede bir haber. Haberde ne diyor? Köprünün iki başında köprü parası toplayan memurların gömlekleri çok çabuk kirleniyor ve eskiyor. Bunun da sebebi köprüye yanaşınca fayra beden vapurlardan çıkan daima siyah olan duman ve istir. İşte bu suretle çok çabuk kirlenen ve sık sık yıkanması icap eden gömlekler bir müddet sonra pıllım pıllım sarkmaktadır. Bu kere yeni diktirilen gömleklerde eskisi gibi hiçbir cep bulunmayacaktır. Bu gömleklerde kötüye kullanma, suyu istimal ihtimali de azalmaktadır. Malum olduğu üzere bugün köprüye daha ilk adımınızı atar atmaz memurlar hemen avuçlarını uzatmaktadırlar. İsterseniz vermeyin de görün. Memur efendilerin hepsi güçlü kuvvetli kimselerdir. Yani uzun lafın kısası başınıza geleceklerden biz sorumlu değiliz demenin kibarcası. Evet sevgili dinleyiciler. Bazen böyle hafif cilveli kızlar tahsildarın önüne gelir, parasız geçmek için mürürüyeciye cilve yaparlardı. Biraz mürürüyeci diklenirse avuçlarından efendim tahsildarın avucuna mürürüye resmi, geçiş parası yerine birkaç tane leblebi koyuverirlerdi. Mürürüyeci de bundan hoşlanır, leblebileri ağzına atmaya başlar. Koskoca tahsildar çil kuruşları ağza atacak değil de besbelli rüşvet aldığı leblebileri ağzına atar ve hanımları köprüden geçirirdi. Ama bunlar çok nadir olurdu. Derken 1930 yılında bir gün köprü parasının kaldırılmasına karar verilmiş. Gazetelerde Mayıs ayını Haziran ayına bağlayan gece saatler 12'yi gösterirken köprü parasının kaldırılacağı ilan edilmiş. Artık halkta bir heyecan, bir sevinç demeyin gitsin. Millet o gece karşıdan karşıya bedava geçmek için Karaköy ve Eminönü'nde toplanıp sabırsızlıkla saatlerin akreple yelkovanının üst üste geleceği anı beklemeye başlamış. Ta Sultan Abdülmecit zamanından beri Bahriye Nezareti adına gelip geçenden alına gelmekte olan köprü parası böylece 1 Haziran günü tarihe karışmış. Galata Köprüsü'nden para ödeyerek en son kim mi geçmiş? Çarşı kapıda kunduracı esnafından Nuri Bey. O gece karşıdan karşıya bedava geçmek için köprü başına yığılanların Nuri Bey'e bir saat beklerse parasız geçeceğini hatırlatmalarına rağmen hazinet oralı bile olmamış. Bir kuruşa tamah edecek bir adam olmadığını söylemiş. Köprü başında bekleşen şunun bunun çoluk çocuğun arasından sıyrılarak bastırmış kuruşu ve azametle köprüye doğru yürümüş. Az şey mi? Galata Köprüsü'nden parayla geçen en son kişi olarak İstanbul tarihine geçecek. Zaten mürürüyeciler de son dakikaları gelip çattığı için boyunlarındaki kumbaralarını, cepsiz gömleklerini bir daha giymemek üzere çıkartmaya hazırlanıyorlarmış ki kalabalığın arasından birinin haydi marş marş diye komut verdiği duyulmuş. Saatlerin gece yarısını gösterdiği anı heyecanla bekleşenler bir koşudur tutturmuşlar. Bazıları şapkalarını havaya atarak yaşasın diye bağırırken bazıları da münasebetsizlik parayla değil ya mürürüyeciler için yapılmış kulübeleri yıkmaya kalkışmış. Bu arada 85 yıldan beri alınmakta olan köprü parasının kalkmasının tadını gece karanlığında saatlerce köprü üzerinde bir aşağı bir yukarı gezerek kutlayanlar da çıkmış. Ne de olsa güzel bir Haziran gecesi. Biraz uykusuz kalınsa ne çıkar değil mi? Boru mu bu? Köprü parası tarihe karışmış. O heyecanı yaşamak lazım. Ertesi sabah tabii köprünün manzarası görülecek şey. Birçok kimse dakikalarca durup köprünün tahsildarsız manzaralarını seyrediyormuş. Gelip geçenler arasında bazı dalgınlar unutup kuruşu vermek için ellerini ceplerine soktukları gibi bazıları da para bozdurmak için boş yere kulübelere yaklaşmışlar. Dünyadan haberi olmayan bazıları da para vermek için şaşkın şaşkın tahsiller aramaktalarmış. Evet, bütün bunlar zamanın gazetelerinden efendim alınıyor. Darısı bizim Boğaz Köprülerinin başına. Bayramdan bayrama Boğaz Köprüsü'nün de geçiş ücreti ortadan kaldırılıyor ama inşallah tamamen kalkar da millet rahat eder. Efendim yolcu artar mı artmaz mı? Pek zannetmem artacağını. Kimse ona tenezzül etmez, geçen adam yine geçer. Peki, yayalardan alınan köprü parasının kaldırılmasıyla, müruriye vergisi alınmasından bütünüyle vazgeçilmiş mi? Ne gezer? Köprü parası bir süre daha ama üstü örtülü olarak tahsil edilmekte devam etti. Nasıl mı? Tramvaya binenlere kesilen bilet parasının içine alınarak. 40'lı yılların başında tramvay biletlerinden alınan ücretin içinde köprü vergisi adı altında bir vergi alınırdı. 1944 yılının birinci gününden itibaren uygulanmaya başlanan zamlı tramvay ücret tarifesinde bak neler diyor. 15 kuruşluk birinci mevki biletin arkasında ücretin dökümü yazılmış. 10 kuruş idareye ait miktar. 1 kuruş nakliye vergisi, 1 kuruş köprü vergisi, 1 kuruş asker vergisi, 2 kuruş belediye vergisi. Etti işte toplam 15 kuruş. İşin garibi bu köprü vergisinin köprüyle yakından uzaktan hiç ilgisi olmasına rağmen tünel yolcularından alınması garip. Dahası var. Farz edin adam tramvaya Topkapı'dan binmiş, Eminönü'nde inmiş. Ya da ne bileyim Şişli'den binmiş, Karaköy'de inmiş. Yani bindiği tramvayla köprüden geçmemiş. Kesilen bilette yine köprü vergisi var. Pek çok kimse bu işe içerler, İETT idaresine kızar, hatta vali Lütfi Kırdar'a ateş püskürürdü. Artık ateş püskürmenin ne demek olduğunu siz takdir edersiniz. Evet, hala Çınar Altı'dasınız. Sizi bırakmıyoruz. Daha sözümüzü bitirmedik. Evet, işte İstanbulluların günlük hayatında Galata Köprüsü'nün böylesine önemli bir yeri vardı. Şehirde karşıdan karşıya geçmek için tek yol köprüydü. Boğaz'dan, Kadıköy'den, Adalar'dan ya da Eyüp'ten bindiğiniz vapur sizi hep köprüye çıkarırdı. Anadolu'dan İstanbul'a gelenlerin Haydarpaşa'dan bindikleri vapurdan sonra şehre ilk ayaklarını bastıkları yer yine Galata Köprüsü olurdu. Böylesine önemli bir görevi üstlenen köprü elden geldiğince temiz ve bakımlı tutulmaya çalışılırdı. Zaman zaman sabırla bir uçtan ötekine boyanırdı. Ya kurşiniye ya kirli bir yeşile. Ama birkaç hafta geçmeden bir de bakardınız ki kurşuni renk kararmış, kirli yeşil ise adeta neftileşmiş. Şehir hattı vapurlarının bacalarından boğum boğum püsküren dumanları yalnız köprüyü kirletmekle kalmaz, vapura yetişmek için koşuşanları da kapkara kurum içinde bırakırdı. Hele yaz akşamları. Köprüden geçen şık hanımlar, kibar beyler açık renk elbise giyip giyeceklerine pişman olurlar. Bu kıyafetle bir daha köprüden geçmeye tövbe ederlerdi. Böyle açık renk kostüm olanlar varsa Eminönü'nde Sirkeci'de biraz alışveriş yaparak vakit geçirir, vapura ancak duman kesildikten sonra giderlerdi. Tabii bu arada şirketin bir başka vapuru o dumanını fayrap etmemişse. Çoğu zaman vapuru böyle bekleyeyim, dumanı kesilsin, ondan sonra gideyim derken vapur kaçar, bu sefer bir sonrakini beklemek düşerdi insanlara. Zaman zaman kaptanlara köprü iskelesinde bağlıyken etrafı dumana, kuruma boğmamaları için sık sık kesin talimat verildiğini duyardık. Ama dinleyen kim? Bu kaptanlar Knap ya da İzandoro ile ortak çalışıyorlar denirdi. Knap ile İzandoro dedikleri Beyoğlu'ndaki iki büyük elbise temizleyicisiydi. İkide bir kurum içinde kalan kostümleri temiz etmek için bu iki dükkandan birine adeta İstanbul halkı abone olmuştu. Kimler geçmedi ki Galata Köprüsü'nün üstünden sevgili dinleyiciler? İnsanlar, arabalar, askerler, develer bile geçti sevgili dinleyiciler. Bir ara sırtlarına kocaman kömür çuvalları yüklemişler, iki yana sallana sallana ağır ağır yürüyen bir deve kateri. O zaman İstanbul'da pek çok kimse ilk gerçek deve olarak bunları görmüştü. Ondan önce kitaplarda sağda solda resimlerini görmüştü. Bundan önce manda arabaları, koyunlar, efendim hindi sürüleri, eşekli seyyar satıcılar vardı ama develer İstanbul için ilk defa görülen bir manzaraydı, hem de Galata Köprüsü için. Köprünün ilk tamiri 1927 yılında yapıldı, karşılıklı iki ayağının yükseltilmesi sırasında. Ama esas ilk büyük tamiri 1954 yılının yazında oldu. İstanbul'un bütün trafik yükünü çekiyordu o zaman Galata Köprüsü'nde. Biri geliş, öteki gidiş, iki hattan geçen tramvaylardan başka at arabaları, otomobiller, efendim kamyonlar, kamyonetler de geçiyordu. Bütün bunların hepsinin yükü bu çilekeş köprünün sırtındaydı. İşte onun için öyle ha deyince köprüyü trafiğe kapatıp tamir için kollar sıvanamazdı. Şimdi millet acaba tamir için köprüdeki trafiği nasıl kesecekler diye düşünürken millet önce uzunlamasına bir yarısını, bitince de öteki yarısını tamir ettiler. Bunu gören hakikaten çok şaşırdı. Böyle bir şeyi nasıl düşünmedikleri için kendi kendilerine kızdı millet. Önce köprünün üstündeki döşeli parlak sarı paket taşlarını söktüler. Altındaki kum zemini kaldırdılar. Sonra da enine yerleştirilmiş demirlerden oluşan tabanı baştan sona değiştirip yenilediler. O yandaki işleri sona erince bu sefer trafiği o tarafa verip köprünün öteki yanının tamirine geçtiler. Çalışmalar geceli gündüzlü o kadar hızlı bir tempoda yürüdü ki işlerin bu tayin edilen sürenin bitiminden hayli önce sona erdirildiği görüldü. İstanbul halkı bu işe şaşıp kaldı. Gazetelerde o zaman mühendisinden en basit işçisine kadar herkese hatırı sayılır bir ikramiye verildiği o zaman yazmıştı. Tramvaylar kaldırıldıktan sonra 1961 yılının 27 Mayıs günü troleybüs çalışmaya başladı. Bu sefer köprüye havai hatlar çekildi. Hem de yerden daha tramvayların rayları sökülmedi. Ama bu troleybüslerin çalışması tramvaylar kadar da olmadı. 1984'te bunların da vadesi doldu ve kaldırıldı. İşte köprü 1964'te çok ciddi bir tamirat geçirdi. İki başı bu sefer 70'er santim yükseltilip araçların altlarını yere çarpmadan köprüye girmeleri temin edildi. Şöyle bir köprüden geçeyim demeyin. Kimlerle karşılaşırdınız eskiden? Eski askerlik arkadaşınızdan tutun da çoktandır merak ettiğiniz karşı komşunuzun bir zamandır efendim size küs çocuğuna kadar. Sanki bütün İstanbul halkı her milletten, her meslekten çeşit çeşit insan köprüde birbirine randevu vermiş gibiydi. İki dirhem bir çekirdek giymiş beyefendiler, üniversiteli gençler, kızlı erkekli mektepliler, şık hanımefendiler, efendim parmaklığa dayanarak vapurları, martıları seyreden vaktibol şehirliler, resim çekenler, sırtında hırkası, ayaklarında çarığı, köyden şehre göçenler, işsiz güçsüzler, efendim dilenenler, herkes. Ya da çarşaflı kadınlar, koşuşan çocuklar, zarf satanlar, kağıt satanlar, balık tutanlar, efendim köyünden gelip de şehrin yolunu soranlar, efendim sırtında küfesiyle hamallık yapanlar, saf yolcuların cüzdanını çalan, çarpan yan keziciler, bir koşuşma, bir itiş kakış, bir bağırış ki görmek, işitmek gerek. Kulak vermenize de gerek yok. İsteseniz de, istemeseniz de muhakkak duyardınız. Bütün bunlar köprünün üstündeydi. Köprünün bir de altı vardı. Klişeleşmiş tabiriyle köprü altı. Vapurlar köprüye sımsıkı bağlanmış dubalara yanaştıkları için alt geçitte gündüzleri Boğaz köylerinin, adaların ve Kadıköy'ün halkı çoğunlukta olurdu. Bir de Haydarpaşa'dan Gebze'ye kadar uzanan hattın kimi şehirli kimi köylü yolcuları. Yarısı vapura yetişme telaşında, öteki yarısı da köprü durağına çıkıp tramvayı bekleme hesabında. Bunların dışındakiler ise köprüyü yaya geçenler. Geçmeden önce kahvelerden birine girip çay kahve içmek isteyenler, nargile tüttürmek veya balık lokantalarında canı ızgara lüfer çekenler. Ya da köprünün iç tarafından aşağıya bakıp da giderek koyu yeşile bürünen karanlık suları görünce içleri ürperenler. Üstü midyelerle kaplanmış dubaların suyun derinliklerinde böyle harenelerek gözden kaybolan ankoraj zincirlerini her görüşte çocuklar denizin derinliğini merak ederler. Babalarına sorarlardı. Baba, buradan aşağısı kaç metre diye sorarlardı. Babalar da bir minare boyu vardır oğlum derlerdi. Dibi de bir o kadar kalın çamurdur derdi. Bu sefer çocuk sorar minarenin boyu kaç metre olur diye. Bu sefer baba cevap verir. Minaresine göre değişir. Böylece çocuk Haliç'in köprü altının ne kadar derin olduğunu öğrenmiş oldu. Neyse sonradan biz de merak ettik de köprünün altında suyun derinliğinin 38-40 metre civarında olduğunu öğrendik. Dibi de hakikaten kalın bir balçık tabakasıyla kaplıdır. Peki ya minarelerin boyu? Bizdeki en uzun minareler Edirne'deki Selimiye Camii'nin minareleriymiş. Dördünün de boyu yerden aleminin tepesine kadar 84 metre. Orta büyüklükteki bir caminin minaresinin bunun yarısı olduğunu, yani 40 metre olduğunu farz ederseniz hakikaten köprünün derinliğinin de yaklaşık 40 metrelik bir minare kadar olduğu, yani o çocuğuna efendim şöyle cevap veren babanın hesabının doğru çıktığı anlaşılır. Adalar iskelesinin gerisinde bir karakol vardı. Bilet gişeleri vardı, büfeler vardı. Bir de meşhur Uzun Ömer'in piyango bayi dükkanı vardı. Ve yukarıdan inen asma merdivenlerin altında boya şişelerinin kapakları böyle kavulle pırıl pırıl parlatılmış sandıklarıyla bir sıra kundura boyacısı vardı. Bu boyacıların hepsi de çoğu ayağından veya başka bir yerinden sakat veya üzürlü kimselerdi. Neden sonra İstanbul boyacılarının nasıl örgütlendilerse kendi aralarında köprü altı gibi işlek bir geçidi ancak yaşlı, hasta ve özürlü olanlara tahsis ettikleri efendim duyuldu, öğrenildi. Bu da güzel bir örgütlenmeydi. Ama gece olunca köprü altının simaları değişiverirdi. Vapur yolcuları seyrekleşir. Üstü başı ihmal edilmiş, bakışları bulanık, tavırları ürkütücü bir takım kimseler peyda oluverirdi. Herhalde daha geç saatlerde de artık yersiz yursuz, karnı aç, üstü başı partal köprü altı çocukları. Bunlar köprünün boğaza bakan yanıydı. Haliç'e bakan yanındaysa, yani Karaköy tarafında büyük ve içinde yedi iklimin turfanda meyveleri bulunan bir manav ta uzaktan göze çarpardı. Mevsimine göre portakallar, muzlar, elmalar, armutlar veya üzümler, efendim şeftaliler, efendim zerdaliler, incirler. Ayrıca meraklısı için keçi boynuzundan tutun da iğne iğdeye kadar, hünnaptan üveze kadar daha neler neler. 50'li yıllarda İstanbul Radyosu'nda Spor ve Sergi Sarayı'ndan naklen güreş karşılaşmaları anlatan meşhur bir sporcu vardı, Eşref Şefik. İşte orada bir balık lokantası vardı. Bir de yanında burnunda polis yazılı birbirine eşlik iki tane devriye motorunun bağlı durduğu deniz polisi merkezi vardı. Gerisi de köprünün bakım ve tamirat atölyeleriydi. Zaten oraya görevli olanlardan ve işi düşenlerden başkasının gittiği de pek olmazdı. Köprü o zamanlar eğer hava muhalefeti zorluk çıkarmıyorsa her sabah açılıp Haliç'e girecek ya da Haliç'ten çıkacak gemilere yol verirdi. Nasıl mı yol verirdi? Köprünün hareketli olan orta kısmı bir romorkörle kenara çekilirdi. Nasıl bir gözlüğün kolları küçük bir menteşeli gözlüğe bağlıysa köprünün o hareketli kısmı da sabit kısma içinde kocaman bir pimi olan dev bir menteşeyle tespit edilmişti. Saati gelince romorkör gelir, köprünün hareketli kısmını kapı açar gibi yarım daire çizerek çeker, köprüyü gemilere açardı. Köprü açıkken kırmızı lambalar yakılırdı. Yine kırmızı beyazlı böyle uzun direk yan çevrilir, araç ve yayaların geçmesine mani olunurdu. Eminönü tarafı değil ama Kadık Karaköy tarafında otomobiller birikir, yayalar toplanır. Mevsimine göre efendim börekçisi, salepçisi, simitçisi böyle sabah siftahlarını yaparak göz açıp kapatıncaya kadar cam mekanlarını, güğümlerini, tablalarını efendim boşaltırlardı. Derken saat 6 olunca kırmızı lambalar söner, uzun direk kenara çevrilir, yaya kaldırımına paralel duruma getirilirdi. Arkasından uzun bir düdük sesi duyulurdu. Bu sefer sabırsız şoförler kornalara basarlar, herhalde uzun beklediler, köprüyü en önce geçelim diye. Yayalarda tabana kuvvet köprüye saldırırlardı. Bir sevinç, efendim bir kıyamet. Gören de köprü kapanıyor değil, sanki yer yerinden oynuyor sanardı. Önceleri köprü sabahları ancak gemilere yol vermek için açılırdı. Ama 1960'lı yıllardaki öğrenci hareketlerinde, daha sonraki yıllarda da büyük kalabalıkların katıldığı sokak gösterilerinde, insan kitlelerinin karşıdan karşıya geçmesini önlemek için de köprüyü açmak tedbirine başvuruldu. Arada bir de köprüde bir arıza olduğu zaman veya bir acil tamirat gerektiği zaman köprü trafiğe kapatılır. Ama Edirne Eminönü iskelesinden biriyle Karaköy'deki Kadıköy'e giden vapur iskelesi arasında çeyrek saatte bir parasız yolcu vapuru çalıştırırlardı. Kapatırlardı ama vapur çalıştırırlardı. Eskiden bu tramvay köprünün üstünden geçerken ek yerlerinden sanki raylardan çıkacak gibi sarsılırdı. Her seferinde de Köprü sanki orta yerinden açılacak gibi insana gelirdi. Millet sanki tramvaydı, içindekiler de denize uçacak gibi geçerdi. Ama yıllarca ne köprü orta yerinden açıldı ne de tramvayda gidenler efendim denize uçtu. Hakikaten herkes bu hissi efendim yaşardı. Vaktiyle efendim yaşlılardan anlatanlar var. Vaktiyle padişahlardan biri saltanat arabasıyla köprüden geçerken nasılsa köprünün açık olduğu bir saate tesadüf etmiş. Masal bu ya. Aman sultanım demişler, köprü açık demişler. Müsaade buyurun da köprüyü kapatalım demişler ama koskoca padişah süratli de gidiyor. Onu bunu dinleyecek hali yok ya. Hiç kimse de atların dizginlerine yapışıp da padişahı engelleyememiş güya. Atlar kırbaçlandı gibi efendim padişah açık olan köprüden aşağı atlarıyla, arabasıyla denize uçmuş. Böyle anlatırlar. Allah Allah, bu hangi padişah diye merak ettik. Sonradan araştırdık ki sözü edilen kişi padişah değil de Mazhar Paşa'nın oğullarından birisi. Biri oğluymuş, öbürü de damadı. Hakikaten bu hadise olmuş. Fakat hadise başından geçen padişah değil de bir paşa zade. Evet, ben de çocukken Süleymaniye'de oturan bir akrabamızda kaldığımız geceler sabah erkenden kalkar köprünün açılmasını seyrederdim. Aman yarabbim, o sabahın erken saatlerinde köprünün açılmasını seyretmek insana hakikaten hoş bir hava verirdi. Bir başka eğlenceydi. Tabii orada oturanlar bunu kanıksamışlardı ama başka semtlerde oturup da burada bir gece geçirenler bu köprü açılmasını efendim sabırsızlıkla beklerlerdi. Bu Mazhar Paşa vaktiyle meşhur İstanbul şehreminlerinden birisiymiş, belediye başkanı yani. Çok iyiliksevermiş, fakir dostuymuş efendim, cömert bir insanmış. Terko suyunu işte şehre getiren odur. Ne var ki oğluyla damadı biraz böyle hovarda meşrepmiş, biraz içkiye düşkünmüş. Neyse, bir eğlence gecesi iki kafadar zizuna sarhoş olmuşlar. Sabaha kadar arabayla konaklarına dönerken köprü başına gelmişler. O sırada da köprü açıkmış. Şimdi görevliler bağırıp da onları uyarıp durdurmaya çalışmışlarsa da laf dinletememişler. Arabacı kamçılamış atları. Onlar da nallarından kıvılcım saçarak köprüye öyle bir hamle etmişler ki ikisi birden köprünün gerçekten açık olduğunu neden sonra fark etmişler. Ama iş işten geçmiş. Atlar, araba, arabacı ve iki de paşazade cump doğru denize. Tabii işlerinden hiçbiri kurtulamamış. Eğer arabacı da öteki ikisi gibi küfelik olmamışsa yazık olan tabii bu halde gitmem de o da küfelik olduğu anlaşılıyor. Anlatılanlara göre arabanın kırmızı feneri bir süre daha karanlık suların içinde yanmaya devam etmiş. Açık olan köprüden aşağı uçan yalnız bu paşazadeler değil tarihimizde. Bir de Fahri Efendi var. Bu Fahri Efendi de Bahri yemeklisiymiş. Bu da meyhaneden çıkmış dut gibi sarhoş. Sabaha karşı köprüden yaya geçerken birden kendini önce boşlukta sonra da Haliç'in buz gibi sularında bulmuş. O anda ayılmış. Ayılınca da aklı başına gelmiş. Ama ne fayda. Başlamış çırpınmaya. İmdat diye bağırmaya. Aman zaman derken nasıl yapmışsa yapmış. Dubanın kenarına tutunmayı başarmış. Ve böylece ölümlerden dönmüş. Herhalde sudan çıkartılınca ilk işi muhakkak bir daha içkinin katresini ağzına koymamaya yemin etmek olmuştur.
Arabaya taş koydum, bana ön araba. TGRT FM.
Aman ya Rabbim, bir saattir bu mikrofonun başındayız. Köprü dedik, hala köprüden bahsettik. Programın sonu geldi, köprünün lafı bitmedi. Evet, o Galata Köprüsü 80 yıllık tarihiyle efendim yandı ve ondan sonra Balat'a çekildi. Buraya yeni bir köprü yapıldı. Bu yeni yapılan köprü de güzel, hoş ama Galata Köprüsü'nün havası başka. Bazen böyle heveslenirim de şuradan geçeyim diye Balat arasındaki o eski Galata Köprüsü'nden geçmeyi tercih ederim. Eski günler hatırıma gelir. Bugün köprünün üstünden artık balık tutmak masal oldu dersek yalan olmaz. O eskisi kadar çok satıcı yok. Gazete dergi satan kitapçılar, dergiciler yok. Efendim eskisi kadar lokantalar, şunlar bunlar yok. Köprünün kendisi bile artık hatıraların arasına karıştı, gitti. Sanki o kadar insan oradan geçmemiş. Sanki o kadar insanın yükünü çekmemiş. Sanki altından o kadar efendim gemiler, maunalar, kayıklar geçmemiş. Enteresan. Hadiseler böyle zamana intikal edince sanki hiç olmamış gibi oluyor. Hayat hayal. Hatıralar da hayalin birer parçası. Evet sevgili dinleyiciler, bu programın da burada sonuna geliyoruz. Çınaraltı programı burada sona eriyor. Haftaya bir başka Çınaraltı'nda buluşmak üzere hepinize veda ediyoruz. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyoruz. Hoşça kalın.
Çınaraltı.